8. ayrım. Sana da 10 dolar verdi mi?
Hayır dedi Ricky yavaşça. Bana 10 dolar vermedi.
Ah çok kötü diye karşılık verdi Luen kafasını sallayarak. Şanssızlık.
Evet bu çok kötü diye onayladı Ricky. Büyük şanssızlık.
Başını kaldırdı ve dedektifin odada onlara doğru geldiğini gördü.
Gün içinde yaşananlardan ötürü Ricky'nin onu odanın diğer tarafına götürdüğünde ilk tahmin ettiğinden daha da bitkin görünüyordu.
Dedektif Riggins ağrıyan kasları, yorgunluğu ve günün sıcaklığı ve tüm öğleden sonrası talihsiz Bay Zimmerman'ın kalıntılarını toplamaya yardımcı olmaktan ve ardından metro peronundan atlamadan önceki son anlarının parçalarını birleştirmeye çalışmaktan güçsüzleşen ruhunu belli eden bir ağırlıkla hareket ediyordu. Tanışmadan geçip gülümsemelerin en beceriksizce yapılanını görmek Ricky'yi şaşırttı.
Merhaba dedi. Bay Zimmerman konusunda burada olduğunuzu tahmin ediyorum.
Ama yanıtlayamadan önce dedektif Riggins Luen'e döndü ve ekledi. Luen, bir memurdan seni geceye geçirmen için 102. caddedeki sığınağa bırakmasını rica edeceğim.
Geldiğin için teşekkür ederim. Çok yardımcı oldun. Sığınaktan ayrılma.
Luen, tamam mı? Seninle tekrar konuşmam gerekebilir.
Sığınakta kal diyor ama bizim sığınaktan nefret ettiğimizi bilmiyor. Eğer güzel bir kadından 10 dolar aldığını biliyorlarsa seni bıçaklayacak ve soyacak kötü, deli insanlarla dolu orası.
Kimsenin bilmemesini sağlayacağım ve sen de güvende olacaksın, lütfen.
Luen kafasını salladı ama çelişkili biçimde.
Deneyeceğim dedektif dedi. Dedektif Riggins, iki üniformalı memurun beklemekte olduğu girişi işaret etti.
Bu adamlar seni bırakacak, tamam mı?
Luen kafasını sallayarak kalktı. Araba yolculuğu eğlenceli olacak Luen. İstersen onlara ışıklarını ve sirenlerini açmalarını söylerim.
Bu Luen'i gülümsetti. Çocuksu bir merakla kafasını salladı, dedektif üniformalı polislere işaret etti ve ''Beyler, buradaki tanıdığımıza kırmızı halı muamelesi uygulayın. Yol boyunca ışık ve aksiyon, tamam mı?'' dedi. Her iki memur gülümseyerek omuz silkti. Bu kolay bir görevdi ve Luen parfüm gibi taşıdığı keskin ter, pislik ve iltihap kokusunu ardında bırakmadan araçlarından indiği sürece şikayetleri yoktu.
Ricky dengesiz kadının başını sallayarak yine kendi kendine konuşarak polis memurlarıyla ayaklarını sürüye sürüye çıkışa doğru gidişini izledi. Dönüp baktığında dedektif Riggins'in de onu izlediğini gördü. Polis memuru iç çekti.
En azından bazıları kadar kötü durumda değil dedi.
Yaşadığı yer çok yakın. Ya bugün de bulunduğu istasyon olan 97. caddedeki küçük bakkalın arkasında ya da 96. caddedeki Riverside Park'ta. Yani bence deli ve sıra dışı bir kadın ama bazıları gibi bundan şikayet etmiyor.
Gerçekte kim olduğunu merak ediyorum.
Sizce onun için endişelenen birileri var mıdır doktor?
Mesela Cincinnati'de ya da Minneapolis'te.
Garip halalarına ya da kuzenlerine ne oldu acaba diye merak eden bir aile. Arkadaş ya da akraba topluluğu.
Belki de bir petrol zengininin mirasçısıdır. Ya da bir sayısal loto talihlisi.
Bu biraz safça olurdu değil mi?
Onu bu hale neyin getirdiğini öğrenmek isterim.
Beynindeki bütün o küçük çılgın kimyasallar kontrolsüzce fokurduyor. Ama bunlar sizin alanınız, benim değil.
Ben ilaç tedavisi konusunda pek başarılı değilim dedi Ricky.
Bazı meslektaşlarımın aksine. Bu kadar şiddetli bir şizofreni gerçekten ilaç tedavisi gerektirir. Ama benim yaptığım şeyin muhtemelen Luen'e pek faydası olmaz.
Dedektif Riggins Ricky'yi yanına sandalye çekilmiş masasına doğru yönlendirdi.
Beraber odanın karşı tarafına yürüdüler.
Konuşmayı seviyorsunuz sanırım.
Sorunlu tipler konuşkun oluyor değil mi?
Bütün o çan çan konuşmalar ve eninde sonunda her şey çözümleniyor.
Böyle söyleyince fazlasıyla basitleştirmiş oluruz dedektif ama yanlış da değil.
Kardeşim boşandıktan sonra bir terapistten yardım almıştı.
Gerçekten de bu hayatını düzene sokmasını sağladı.
Ama öte yandan kuzenim Marcy, başının üstünden kara bulutlar eksik olmayan biri, 3 yıl boyunca bir herifle görüştü ve henüz yolun başındayken eskisinden daha beter bir durumdaydı.
Bunu duyduğuma üzüldüm.
Her işte olduğu gibi rekabet dereceleri var. Ricky ve dedektif masanın başına oturdular. Ama Ricky sorusuna daha fazla devam edemeden dedektif Riggins lafını kesti. Bay Zimmerman'ın terapisti olduğunuzu söylediniz, doğru mu? Bir not defteri ve kalem çıkardı. Evet, son bir yıldır psikanaliz tedavisi görüyordu ama pek son haftalarda intihar eğiliminde artış fark ettiniz mi? Hayır, kesinlikle hayır dedi Ricky kararlılıkla. Dedektif şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Gerçekten fark etmediniz mi? Buna benzer herhangi bir şey de mi fark etmediniz? Az önce söylediğim gibi diye karşılık verdi Ricky. Hatta o zaman tedavisinde gelişme gösteriyordu. Ricky duraksadı. Diye aniden sordu dedektif. İyileşiyor muydu? Kontrol elde ediyor muydu? Daha kendinden emin hissediyor muydu? Dünyaya karşı koymak için daha hazır hissediyor muydu? Daha az depresif miydi? Daha az sinirli? Ricky cevap vermeden önce yine duraksadı. Ne sizin ne de benim büyük bir ilerleme olarak değerlendireceğimiz bir şey yapmıştı diyebilirim. Hayatına bela olan konularla halen derinlemesine mücadele ediyordu. Dedektif Riggins keyifsizce gülümsedi. Kelimelerinde sinirli bir ton vardı. Neredeyse bir yıl boyunca devamlı tedavi, günde 50 dakika, haftada 5 gün, yani yılda 48 haftadan sonra, hala ümitsiz ve depresif olduğunu söyleyebilir miyiz o halde? Ricky kısaca dudağını ısırdı ve başını salladı. Dedektif Riggins defterine birkaç kelime yazdı. Ricky neler karaladığını göremiyordu. Ümitsiz çok ağır bir kelime, öyle değil mi? Evet dedi Ricky kızgınlıkla. Beraber yaşadığı annesinin söylediği ilk kelime bu olmuş. Birkaç iş arkadaşının aklına gelen aynı kelime olmuş olsa da mı? Evet diye ısrar etti Ricky. Demek siz intihara meyilli olduğunu düşünmüyorsunuz. Size söyledim dedektif. Klasik belirtilerin hiçbirini göstermedi. Gösterseydi ben de başka adımlar atardım. Ne tür adımlar? Seanslarda ona göre odaklanmaya çalışırdık. Belki de ilaç tedavisi uygulardım. Eğer tehdidin gerçekten samimi olduğunu düşünseydim. Az önce ilaç yazmayı sevmediğinizi söylediğinizi sanıyordum. Sevmiyorum fakat. Siz yakında tatile gitmiyor muydunuz, hem de çok yakında? Evet, yarın. En azından planım öyleydi ama bunun ne? Demek yarın onun da terapi hayatı tatile çıkıyordu. Evet, ancak anlamakta güçlük çekiyorum. Dedektif gülümsedi. Bunlar bir psikiyatristin ağzından çıkması ilginç olan sözler. Hangi sözler diye sordu Ricky. Öfkesi içini sarmıştı. Anlamakta güçlük çekiyorum dedi dedektif Riggins. Bu sizin gibi adamların Freudian dil sürçmesi olarak adlandırmayı sevdiğiniz şeye yakın değil midir? Hayır. Yani siz intihar ettiğine inanmıyorsunuz, öyle mi? Hayır, inanmıyorum. Ben sadece... Geçmişte hiçbir hastanızı intihar neticesinde kaybettiniz mi? Evet, maalesef. Ancak o vakada belirtiler net ortadaydı. Fakat çabalarım o hastanın depresyonunun derinliğine erişmek için yetersizdi. Bu başarısızlık bir süre üzerinize yapıştı değil mi doktor? Evet diye karşılık verdi Ricky buz gibi bir ses tonuyla. Uzun süreli tedavi gören hastalarınızdan bir tanesi daha kendini 8. Cadde Ekspresi'nin önüne atmaya karar verse, işiniz ve itibarınız için çok kötü olurdu değil mi? Ricky kaşlarını çatmış sandalyede ileri geri sallanıyordu. Sorunuzdaki imayı beğenmedim dedektif. Riggins başını hafifçe sallayarak gülümsedi. İyi, devam edelim o zaman. Eğer kendini öldürdüğünü düşünmüyorsanız geriye birisinin onu trenin önüne itmiş olması seçeneği kalıyor. Bay Zimmerman size hiç kendisinden nefret eden ya da ona kin besleyen veya onu öldürmek için sebebi olabilecek birilerinden bahsetti mi? Sizinle her gün konuşuyordu. Dolayısıyla kimliği belirsiz bir katil tarafından izleniyor olsaydı muhtemelen size bahsetmiş olurdu. Öyle birilerinden bahsetti mi? Hayır. Söylediğiniz gibi birinden bahsetmedi. Yani şu ve bu kimse benim ölmemi istiyor gibi bir şey demedi. Hayır. Deseydi hatırlardınız. Tabii. Tamam o halde birileri gerçekten onu gebertmek istemiyordu. İş ortağı, ayrıldığı bir sevgili, boynuzlanmış koca. Sizce neden birileri onu trenin önüne atmak istedi? Heyecan. başka gizemli bir neden. Ricky duraksadı, kendisini öldürmesini isteyen mektubu, onu ziyaret eden çıplak kadın Virgil'i, oynaması istenen oyunu polise anlatmak için bir fırsat yakaladığını fark etti. Yapması gereken tek şey bir suç işlediğini ve Bay Zimmerman'ın ölümü dışında kendisiyle hiç alakası olmayan bir oyunun kurbanı olduğunu söylemekti. Ricky, tüm bu detayları söyleyivermek, kontrolsüzce dökülmelerine izin vermek için ağzını araladı. Ancak gördüğü tek şey, hoş olmayan günü özetlemek üzere Ricky'nin vereceği bilgileri yazmak için hiçbir kategoriye ait olmayan, daktilo ile yazılmış bir adet form arayan, sıkılmış ve neredeyse hiç ilgisi olmayan bir dedektifti. O saniyede fikirlerini kendine saklamaya karar verdi. Bu onun psikanalist doğasından ileri geliyordu. Fikirlerini açıkça ve kolayca kimseyle paylaşmazdı. Peki dedi, şu diğer kadın hakkında ne biliyorsunuz? Lou Anne'e $10 veren kadın. Dedektif sorudan dolayı aklı karışmışçasına alnını kırıştırdı. Ne olmuş ona? Davranışı biraz kuşku uyandırıcı değil mi? Lou Anne'e söyleyeceklerini ezberletmişler gibi gelmedi mi? Dedektif omuz silkti. Bunu bilmiyorum. Ona eşlik eden bir adam ve kadın. Güzel şehrimizin daha az şanslı vatandaşlarından birinin bir olayda önemli bir tanık olabileceğini düşünüyorlar. Bu nedenle zavallı tanığın polise gidip yardımcı olacağından emin olmak için ona ödül veriyorlar. Bu şüpheden çok iyi bir vatandaşlık görevi olabilir çünkü Lou Anne hemen öne çıkıp bize yardım etti. Çiftin müdahalesinden ötürü de olsa en azından kısmen. Ricky duraksadı ve ardından sordu. Onların kim olduğunu öğrenemediniz değil mi? Dedektif başını salladı. Üzgünüm. Olay yerine ulaşan ilk memurumuza Lou Anne'i gösterdiler. Tam olarak ne olduğunu göremeyecek kadar kötü bir yerde durduklarını memura bildirdiklerinden sonra gitmişler. Ve hayır, hiçbirinden isim veya numara alınmamış çünkü tanık değiller. Neden? Ricky soruyu cevaplamak isteyip istemediğinden emin değildi. Bir yanı her şeyi itiraf etmesi için haykırıyordu ama bunun ne kadar tehlikeli olabileceği konusunda bir fikri yoktu. Hesap yapmak, tahmin etmek, değerlendirmek ve incelemek için kendini zorluyordu. Ancak etrafını saran olaylar bulanıklaşıyor, çözümsüz hale geliyordu. Kafasını salladı. Sanki bu tüm duyguları yavaşça bir açıklamaya dönüştürecekmiş gibi. Bay Zimmerman'ın intihar etmiş olabileceğine dair ciddi kuşkularım var. Durumu kesinlikle bu kadar ağır görünmüyordu dedi Ricky. Bunu not düşün ve raporunuza ekleyin dedektif. Dedektif Riggins omuz silkti ve üstü kapalı bir alaycılık ve hasta bir bitkinlikle sırıttı. Bunu yapacağım doktor. Görüşünüz her nasılsa ve ne değeri olacaksa kayıtlar için not edildi. Başka görgü tanıkları var mı? Mesela Bay Zimmerman'ı peronda kalabalıktan uzaklaşarken gören biri. Onun itilmeden hareket ettiğini gören birisi. Sadece Lou Anne doktor. Onun dışındaki herkes olayın sadece bir kısmına şahit olmuş. Aslında kimse onun itildiğini görmemiş. Ama bir de birkaç genç kendisi banyo trenini beklemekte olan insanlardan ayrı olarak yalnız dururken görmüş. Bu arada bu tür vakalarda görgü şahitleri örnekleri hayli tipiktir doktor. İnsanlar gözlerini tünelden aşağıya trenin beklediği yöne doğru dikerler. Atlayanlar tipik olarak kalabalığın arkasına geçerler, önüne değil. Sahip oldukları özel nedenleri için kendilerini öldürmeye bakıyorlar. İstasyondaki her gün işine gidip gelenlere şov yapmaya bakmıyorlar. Yani 100 kişiden 99'u kalabalıktan ayrılıp arka tarafa geçiyor. Ya da tam olarak Bay Zimmerman'ın kendini seçtiği yere. Dedektif gülümsedi. İddiaya girerim ki adamın eşyalarının arasında bir not bulacağım. Ya da siz bu hafta postayla bir mektup alacaksınız. Eğer alırsanız raporum için fotokopisini çektirmeyi unutmayın lütfen. Ama tabii tatile çıkacağınız için alamayabilirsiniz de. Yine de bu işimizi kolaylaştıracaktır. Ricky cevap verecek oldu ama öfkesini kontrol edebildi. Olabildiğince soğuk bir üslupla kartınızı alabilir miyim dedektif? Sizinle ileride irtibata geçmem gerekirse dedi. Tabii istediğiniz zaman arayın. Bunu kesinlikle tam tersine ima eden bir ses tonuyla söyledi. Ardından masasındaki bir kutuya uzandı, içinden bir kart çıkarttı ve biraz sallayarak uzattı. Ricky kartı incelemeden cebine attı ve gitmek için ayaklandı. Dedektif bürosunu hızlıca geçti. Sadece kapıdan geçerken geriye dönüp baktı ve Bay Zimmerman'ın sıradan ve önemsiz ölümüyle ilgili rapordan kelimeleri tek tek çıkaran, demode bir daktilonun üzerine abanmış olan dedektif Riggins'i gördü kısa bir an. 6. Bölüm. Ricky Starks dairesinin kapısını arkasından çarptı. Kulaklarında çınlayan ses binanın yarı karanlık boş koridorunda yankılanarak yok oldu. Sokak kapısını telaş içinde iki kere sürgüleyip nadiren kullandığı kilidi çevirdi. Doğru çalıştıklarından emin olmak için kapının kollarını çekti. Kilitlerin tek başına yeteceğinden emin değildi. Bir sandalye kaptı. Eski tarz sürgüye benzer kapı tokmağının altına koyarak kapıyı sabitledi. Kendisini içeriye hapsetmek amacıyla kutu, kitaplık, eline o anda ne geçirdiyse hepsini kapının önüne istiflemekten kendini alabilmek için beyninin biraz zorlanması gerekti. Ter gözlerini yakıyordu. Klima ofisin gözlerden uzak penceresinde harıl harıl vızıldıyor olsa da Ricky'ye hala vücuduna yıldırım çarpmış gibi ateş basıyordu. Asker, polis, pilot, dağcı gibi tehlikeli görevlerde bulunan herkes nedenini kolayca anlardı. Bunlar korku tepkileriydi. Ama Ricky onca yıl aşırı denilebilecek her şeyden o kadar uzak yaşamıştı ki en bariz korku belirtilerine bile yabancıydı. Kapıdan uzaklaşıp dairesini incelemeye koyuldu. Geceye neredeyse yenik düşen girişteki tek ve cılız tepe ışığı, bekleme odasının köşelerinde garip ve güçsüz gölgeler saçıyordu. Klimayı hatta sokaktan gelen boğuk sesleri bile duyabiliyordu. Ancak bunların dışında duyabildiği tek şey bunaltıcı sessizlikti. Ofisin kapısı açıktı ve içerisi karanlıktı. Aniden Virgil'in akşamüstü ziyaretini takip eden dakikalarda evinin sığınağından çıkarken her zamanki gibi kapıyı kapattığını hatırladı. İçini şüpheyle dolduran hoyratça bir endişe tüm benliğini sarmaya başladı. Açık duran kapıya baktı. Çaresizce giderken yaptığı her hamleyi hatırlamaya çalışıyordu. Kravatını ve ceketini giydiğini, sağ ayakkabısının bağcığını düğümlemek için duraksadığını, dairenin anahtarlarını ön cebine atıp, attığından da emin olmak için şakır şukur ses çıkarttığını gözünün önünde canlandırabiliyordu. Dairenin diğer tarafına geçip ön kapıdan çıkarken üçüncü kattan inmek için asansörü beklediğini ve kaldırımın üzerindeki havanın hala sıcak olduğunu, sokağa iniverdiğini anımsıyordu. Bu görüntüler netti. Binlerce gün, binlerce kez yaptığı gibi dışarı çıkmaktan farklı değil diye düşündü. Her şeyi bozulmuş ve biraz yanlış biçimlenmiş gösteren bir çıkıştı aslında. Sirklerdeki ne yöne dönerseniz dönün, yansımanız farklı biçimde gözüktüğü ayna odaları gibiydi. İçinden kendi kendine bağırdı. İçerideki kapıyı kapattın mı? Öfkeyle dudağını ısırdı. Eli kapı tokmağında ahşap kapının arkasından kapanma sesinin gelip gelmediğini hatırlamaya çalışıyordu. Günlük basit bir hareketi anımsamayı beceremediği için olduğu yerde donup kalmıştı. Ve ardından kendine henüz farkında olmasa da daha berbat bir soru sordu. Neden hatırlayamıyorsun? Derin bir nefes aldı ve kendini rahatlattı. Açık unutmuş olmalısın, yanlışlıkla. Hala hareket etmiyordu. Birden gücünün tükendiğini hissetti. Adeta biriyle dövüşmüş gibi hissediyordu. Ya da en azından birisiyle dövüşmüş olsaydı hissedeceğini sandığı gibi hissediyordu. Çünkü aniden daha önce hiç kimseyle dövüşmüş olmadığını fark etti. En azından yetişkin olarak kavga etmemişti. Çok çok geçmişte kalan ergen erkeklerin geleneksel güreşlerini saymıyordu. Karanlık onunla dalga geçiyor gibiydi. Karanlık odaya sızmaya çalışırken işitme duygusunu da zorluyordu. Orada kimse yok dedi kendi kendine. Ama yalanının altını çizmek istercesine yüksek sesle söyledi. Kimse var mı? Küçük alanda söylenen kelimelerin sesi Ricky'nin üzerinde gerici bir etki oluşturdu. Saçmalamakta olduğu hissine kapıldı. Çocuklar karanlıktan korkar, yetişkinler değil dedi kendi kendine. Özellikle de onun gibi erişkin yaşam boyunca sırlar ve gizlenmiş korkularla uğraşmış biri.